أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 305. حديث بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. Hatırladığım kadarıyla daha uzun bir hadisin bir bölümü. Bu hadis alimlerince caiz bir uygulama. Yani aleyhissalatü vesselam birden fazla konuyu, birden fazla cümleyi bir arada ifade etmiş olabilir. Ama bir Müslüman onlardan bir bölümünü haşa işine öyle geldi diye değil ama o anda dini anlaması maksadıyla söyleyeceği yeri o kadarını kesip söyleyebilir. Bu da İmam Kudai'nin böyle kesip söylediği yerlerden biridir. Beş konuda aleyhissalatü vesselam diğer peygamberlerden ayrı olduğunu haber verir. Onlardan biri, ben insanın problemlerini çözen, özlü sözler söyleme yeteneğiyle gönderildim cümlesidir. Yani cevami'ul kelim şeklinde bir konuşma özelliği vardır peygamberimizin. Bir diğer özelliği de ve nusirtu bir ruh, yani düşmanın kalbine korku düşürme ve yıldırma yardımıyla desteklendim diyordu aleyhissalatü vesselam. Hatta siz o hadisi arayın, merak edin, sorun. Mahalle imamınızdan, akrabalarınızda bu işle ilgilenen birileri varsa acaba diğerleri neydi diye. Mesela biraz hatırlayabilenler için bir ipucu olsun. وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا diyordu galiba bu arada. Yani yeryüzü benim için mescit kılındı. Diğer dinlerde, diğer peygamberlerin ibadet tarzlarında bu yoktu. Fakat aleyhissalatü vesselama lütfedilmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin konuşma tarzı, tabi bir peygamber olma açısından değerlendirince tam ona yakışan ama bütün insanlar bir kenara, onunki bir ayrı olarak cevami'ul kelim ile ifade edilir. Yani derli toplu, özlü, ne denilecekse işte öyle, anlaşılan ama herkes kendi seviyesine göre ne anlayacaksa sanki onların hepsi bir arada söylenmiş bir söz dizini gibi. Bilmem ifade edebildim mi? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak, şöyle 60-70 yaşlarında bir kadın, çocukları ölmüş belki yalnız ama yiyecek ekmeğe bazen muhtaç olduğu günler ya da develeri ve kervanlarıyla bir adam, çolukları çocukları hatta köleleri bile var ya da bir çocuk hatta 15-16 yaşlarında, hepsi o sözden kendisine düşeni anlarlar, öyle söyler. Öyle söylemeyi bilir peygamberimiz. Anlam bütünlüğünde ama derde deva, sadra şifa konuşur peygamberimiz. Hatta geçmişte bu ümmetin ulemasının halkalarından birini haklı olarak teşhir eden alim zat İbn-i Recep el-Hanbeli, aleyhissalatü vesselamın 40 hadisini 42 olarak derleyen İmam Nevevi'nin o 40 hadisini 8 hadis ilavesiyle 50'ye çıkarmış ve onları şerh etmiştir ki kitabının adına Cami'ul Ulum vel Hikem demiştir. Sanki böyle derli toplu sözlerin söylendiği yerde bizde çağrıştırdığı anlamları sanki insanlara tanıtmaya çalışmış o zatta. İşte peygamberimiz öyle güzel, öyle hoş, öyle derli toplu, öyle anlaşılır, öyle derde deva, öyle sadra şifa söylemiş ki, tekrar tekrar okudukça, her dönemde, her zamanda, her mekanda okundukça yeni anlamlar bulursunuz. Haddim olmayarak denir ya bazen, işte hadsiz mi, hudutsuz mu söylüyorum bilmiyorum ama İmam Kudai de sanki özelin özeli olarak bu tür sözleri, yani hadislerin böyle daha özlü olanlarını toplamış, bir cümlelik, bir satırlık, 3-5 kelimelik hadisleri bir araya getirmiş, sanki tabir caizse hep yasal nitelikte, hayatın tümünü her an değerlendirmeye muhtaç olduğumuz anlarda dilimize gelivermesiyle mutlu olduğumuz hadislerdir buradakilerde ve Peygamberimiz zaten böyle konuşmaya tek yetkilidir. Ve nusırtu bir rob, düşmanın kalbine korku düşürme ve yıldırma yardımıyla da desteklenmiştir. Bu ona özel bir destek, bu ona özel bir lütuftur. 306. Belliğu anni velev ayeten ve haddisu an beni İsrail'e ve la haraç. Bir tek ayet de olsa benden bir şey nakledin. İsrailoğullarından bilgi aktarmanızın bir sakıncası yoktur. Allahu Ekber. Ne dersiniz? Yine söyleyen peygamber değildir diye başlasak, yani peygamberimiz dememiş olsaydı, bir ayet birine söylediniz mi tamam göreviniz bitmişti değil mi? Hemen çekin karşınızdaki insanı kenara. Deyin ki kul huvallahu ahad. Anladın mı kardeşim? Bak ben bir ayet sana naklediyorum. İşte benden sana bir ayet. Anladın dinledin mi? Tamam ya Rabbi. Ömür boyu benim ayet nakletme görevim bitmiştir deyin isterseniz. Sanki peygamberiniz bunu söyledi. Sanki sahabe bunu anladı. Sanki sahabe bunu uyguladı. Öyleyse bir ayet olsun o anda bulunduğunuz konumda. Hani bir meclisteydiniz ya. Hani oradaki insanlar bir şeyler konuşuyorlardı da ama sen bir ayet söylemeliydin. Konunun aslı ve esasını değerlendirme konusunda onlar buna muhtaçtı. Sen buna muhtaçtın. İmanını açığa çıkarmalıydın. Sen öyle inanıyordun ya. İşte öyle bir ayet. Ya da her gün bir ayet. Her ortamda bir ayet. Her durumda bir ayet. Her konuyu ayan beyan eden bir ayet. Sen bunu söylemeli, insanlara ulaştırmalısın. Tenkit ederken, yol gösterirken, olmaz ya da olur derken, ama yakışmadı ya da çok güzelmiş damgası vururken bir ayet. Düğünde, dernekte, ziyaret ve ziyafette, kabul ve redde, evet ve hayırda, tamam ve devamda bir ayet. Yani bir dayanak ayet. Ondan dolayı söyle, bunun için konuş, bir ayete dayansın bütün fikirlerin. Peki, hep ayet mi konuşacaktık? Hadiste konuşmayacak mıydık? Ya da bu söz hadis konuşmayı gerektirmez miydi? İyi ama insaf doğrusu deriz. Yani çünkü şu anda hadis okuyoruz. Bunu bize söyleyen peygamberimizden dolayı ayet ayet demeye çalışıyoruz. Değilse bir ayet, bir hadis ya da ayet ve hadis ya da kitap ve sünnet ikisi birbirinden ayrılır mı? Adamın kafasını kessen mi yaşar yoksa kalbini çıkarsan mı demek ne kadar abesse, peki peygamber olmadan mı Müslüman olsak yoksa kitapsız mı Müslümanlıktan yana bulunsak, sorulur mu, söylenir mi, böyle bir düşünceye izin var mı İslam'da, mümkün mü böyle? Peki ama bir ayet olsun nakledecektik peygamberimizden. Yani peygamber nasıl anlıyorsa, peygamber nasıl anlatıyorsa, peygamber nasıl uyguluyorsa, peygamber o konuda ne diyorsa bir ayet olsun demek zorundaydık. Bakın böyle bir olay yaşanmış, peygamber de oradaymış, o da bu ayeti okumuş dememiz gerekecekti. İşte böyle bir ayet nakli adına bir görevimiz var. Peki bu nakil hani Teyb'in nakli gibi ya da gazetede, dergide, herhangi bir makalede yazılmış bir ayet gibi olduğunu herhalde iddia edemezsiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belliğu anni buyuruyor. Yani tebliğ edin. Benden ulaştırın. Ben bana mal ettiğimi size aktarıyorum. Bir iman olarak size sunuyor. Bir İslam olarak size arz ediyorum. Siz bunu bir din, bir iman, bir İslam olarak kendinize mal ettiğiniz bir inanç olarak siz de başkalarına nakledin. Başkalarına duyurun. Başkalarına ulaştırın. Bir de ve haddisu an beni İsrail ve la haraç. İsrailoğullarından da bir bilgi aktarımı, buna izin var, bir sakınca yok elbette, söyleyebilirsiniz. Öyleyse başlasak, hep İsrailoğullarından laflar söylesek, hep İsrailiyat dediğimiz şeyleri nakletsek insanlara. Ama söz değişti. İsrailiyat denilince aklımıza gelen, aslı astarı olmayan, yanlış olma ihtimali her zaman doğru olmama ihtimaliyle eşdeğerde olan. Yanlış mı söyledim? Tekrar mı edeyim? Yani öyle sözler ki onlar mutlaka yanlış diyeceksiniz bir cesaret. Hadi mutlaka yanlış diyemediniz ama doğru değil demeniz daha kolay. Elbette ve onlar uydurma şeylerdir. Asasları yoktur. Bir yerlere dayanmaz onlar. Yani İsrailiyat dediniz mi? Uydurulmuş şeyler akla gelir ya, onları nakledin anlamına gelmez. Ama Tevrat'ta, ama İncil'de bizzat vahiy olarak Musa ve İsa aleyhisselamlara gönderilmiş gerçek bilgilerin zamanla kimi bölümleri değişse bile ama değişmeyen bölümleri de kalmıştır derdine İslam'ın net nehyetmediği, kesin karşı gelmediği konularda eğer bir açıklayıcı bilgi bölümü varsa onları da nakletmekte bir beis yoktur ya da böyle bir sakınca söz konusu değildir. Yıllar önceydi, dini ve imanı konusunda Hristiyanlığıyla övünen bir toplumda bir profesörü ziyarete gitmemiz gerekti. Merak da bendeki toplumsal yapıyı tanımaktı. Acaba oradaki Müslümanlar neden böyle kendilerinden geçmiş dünyaya dalmışlardı? Bunun kaynağı neydi acaba? Gibi sorular vardı kafamda ya da öyle bir toplumsal yapıda ben nasıl Müslüman olabilirdim? İki kızı olan bir büyük hoca, kendi dünyalarında üniversite hocası, evlerinde televizyon bugüne kadar olmamış, yani o ziyaret günüme kadar. Çünkü diyordu adam, kızlarımın eğitimini televizyona veremem, kızlarımı televizyona tabi kılamam. İnanmıyordu oradan hayır geleceğine. Dikkatimi çekti, evi gerçekten çok sadeydi. Çevresindeki bütün Müslümanların evinden sade, içim burkuldu, zorlandım. Acaba dedim, benim için mi, benden dolayı mı böyle bir salona alındım, mümkün mü, görebileceğim birkaç odanızı daha gösterseniz, merak ettim de dedim, yapı olarak, bir Hristiyan, ciddi bir Hristiyanın evini merak ediyordum anlamına, gösterdi, hepsi sade, benim evimle kıyaslanmazdı ama kendilerine göre sadeydi elbette. Sonra laf lafı açtı, konuşuyorduk. Eğitim üzerine konuştuk genellikle. Çünkü adam eğitimci, üstelik bunun en yüksek tabakada temsilcisiydi. Profesör olmuştu. Peki dedim, acaba hani küçük çocuklarınıza hayatı anlatmak için, gerçekleri duyurmak için, onlara tarihi, tarihin bilgilerini aktarmak için, şöyle bazen arada bir aklınıza gelip de Kur'an'a da müracaat etme ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Adam birden ciddileşti. Dikleşti. Şöyle ciddiyetini muhafazayla, edebini muhafazayla hayır dedi ve kesinlikle diye ilave etti. Yadırgamadım. Ama söz söylememe fırsat veren bir kelime, bir cümle daha geldi arkasından. Çünkü dedi, ben daha sormadan, biz Tevrat ve İncil'in yani mukaddes kitabımızın değişmediğine, bozulmadığına inanıyoruz dedi. Eyvah dedim, adamın seviyesine bak. Ben ilave ettim. Evet dedim, inanabilirsiniz. Ama bu engel değil ki. Çünkü biz de kesinlikle Kur'an'ın değişmediğine ve değişmeyeceğine inanıyoruz. Fakat Peygamberimizin izniyle zaman zaman Tevrat ve İncil'e müracaat ettiğimiz oluyor. Siz de müracaat etseydiniz, belki ufkunuz genişleyecek, belki kârınız artacaktı dedim. Ve o konuyu kapattık. Yani bazen Tevrat ve İncil, hatta tefsirlere bakın, bazen cahiliye dönemi Arap edebiyatı ve şiirleri dinin anlaşılmasında kullanılacak şeylerdir. Ne anlama geldiğini bilirsiniz o zaman. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor. Önceden Yahudilik dininde olup da Müslüman olan sahabelerden biri diyor, ya Resulallah, yeni gelen ayete göre Yahudilerin din adamlarını, yani dinde temsilci kıldıkları o seçkin insanları Rab ve ilah yerine koydukları vurgulanıyor. Oysa ben bunu anlayamadım. Ben de bir vakitler o dindeydim ama ben onlara Tanrı diye bakmıyor, ben onları Rab bilmiyordum. Ama bu ayet böyle dediğine göre bir şey var. Nedir ya Resulallah diye sorunca aleyhissalatü vesselam sanki kapı açıyor ve anlattırıyor ona. Peki onlar hayatınıza yasak koyardı da siz bu yasaklara uyar mıydınız? Evet ya Resulallah, onlar size emirler verir de siz bu emirleri kendinize emir bilir, din diye uygular mıydınız? Evet ya Resulallah, yani onlar kendi kendilerine Tevrat'a ve İncil'e dayanmadan, yani vahiy kaynaklı olmadan kendi kendilerine hayatla ilgili yasaklar koyarlar, siz uyar, emirler verirler, siz tatbik ederdiniz değil mi? Evet ya Resulallah, işte onların tanrılığı budur, işte onların Rab edinilmesi budur diyordu. Demek ki İsrailoğullarından bilgi aktarmada bir sakınca yoktur bu anlamda. Kur'an'ı anlamak için, peygamber dönemini bilmek için, Kur'an'da anlatılan peygamberlerin anlaşılması için onların bazen söz konusu edilmelerine aleyhissalatü vesselam izin veriyor elbette. Ama bu İsrailiyata izin vermek, kapı açmak anlamına gelmeyecektir. Mesela Davud aleyhisselamla, Süleyman aleyhisselamla, Eyyub aleyhisselamla ilgili nice İsraili rivayetler Sa'd suresinin tefsirine sızıvermiş. Eyvah, tertemiz olsaydı diyoruz. Mesela Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam adına nice iftiralar üretilmiş. Keşke olmasaydı diyoruz. İsrailiyat dediğimiz, hani ayıracaksak yalan yanlış şeylerden öte, hatta bizzat yanlış ve iftiralar, onları nakletmemiz gerekmiyor. Hatta Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh kerramallahu veçe kim ki diyordu. Davud aleyhisselamla ilgili o üzücü iftirayı naklederse ona 180 değnek vururum. İftiradan dolayı bir, hani sıradan bir Müslüman için yapılan iftirada 80 değnek, ama bu iftira konusu peygambere yönelikse o zaman bir de peygamberliğinden dolayı 180 değnek daha diyordu. Buna dikkat ediyor ve dini anlamak adına kimi böyle yapılan rivayetleri ya da tefsirlere, bu tür kitaplara konulan rivayetleri biz de o anlamda dini öğrenme ve öğretme anlamında biliyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim bile Tevrat'tan, İncil'den bu anlamda nakillerde bulunduğunu unutmuyoruz. 307. Büllû erhamekum ve lev bisselam. Bir selamla da olsa akrabalık bağlarını canlı tutun. Telefon etsek olur mu? İsterseniz mesaj gönderin. Ya da hani kapasitenize göre bir bölgesel televizyon veya evrensel bir sitede beni tanıyan akrabam durumunda olanların tümüne selam deyin. Hani toptan bir selam yeter mi? Böyle mi anladınız? Ne kadar güzel. Uzaktan kumandalı değil mi? Makineler gibi. Selam gönderdik ya, tamam işte anlamına gelmez mi? Hani adam öküzünü kaybetmiş, o dağ bu dere arıyormuş, çaresiz kalmış, dizinde derman bitmiş, şöyle tepede bir adam yukarıya kadar çıkacak, tepeden öteyi gözleyecek, gücü yetmemiş, bağırmış buradan can havliyle. Gördün mü? Benim öküzüm kayboldu. Oralarda var mı? Şöyle bir bakar mısın? Lütfen filan diye. Adam bulunduğu yerden kendinin bile zor duyacağı biçimde bir cık çekmiş. Yani güya adama yok öyle bir şey demek istemiş. Olur mu öyle? Uzaktan selam veriyorsunuz değil mi? Şeklen selamlar. Ya da makinenin başına oturdunuz. Sanal alem değil. Var belki karşınızda birileri. Zaten tanıyorsunuz, hatta resmini görüyorsunuz ama hiç olmazsa böylece bir başka selam veriyorsunuz öyle mi? Güzel, çok güzel ama böyle selamlaşmalardan dolayı yatakta sizi bekleyeni ihmal ediyorsanız onu karıştırmayalım, tamam. Edebimizde duruyoruz. Peki ya sofrada sizi bekleyenleri ihmal ediyorsanız? Beni de davet etmeyeceğinize göre onu da karıştırmıyorum ama aynı şehirde. Ama aynı bölgede, aynı köyde, aynı kentte yaşayan anneniz, kardeşiniz, ablanız, ağabeyiniz, amca, dayı, hala ve teyzeniz, onları ihmal ediyorsunuz ya fakat. Nice tanıdığım insanlar, nice yaşanan örnekler vardır. İş yeriyle evi arasında, yani zorunlu olarak annesinin oturduğu yerin önündeki caddeden gitmek zorunda olan insanlar bilirim. Her gün uğramasınlar, öyle zannediyorlar. Ama haftada bir, ama ayda değil, 6 ayda bir uğramıyorlar. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama selam verdiklerini bile çok görüyorlar. Ne dersiniz? Akrabalık bağı mı? Bir selam mı? Yoksa internet bağlantısı mı? Ya da benzer ağlar kurup, siteler yapıp, Orada kendi kendilerine içli dışlı olan yakınlıklar kuran insanlar mı? O bir ayrı konu biliyorsunuz. Orada arkadaş bulanlar, orada tanışıp evlenmeye çalışanlar ya da hayatının orada olan bölümlerini en mutlu, en kutlu bilenler, onları tenkit için ben hadis anlatmıyorum ama galiba akrabalık bağları neredeyse yok denilecek kadar zayıfladı ve azaldı. Bir gayret edin, namaz gibi, oruç gibi, İslam'ın şartları gibi ciddiye alınacak bir görev olarak bilinmeli ve yerine getirilmelidir. 308. Beynel abdi ve beynel küfri terkü salâ. Kişi ile küfür, yani inkar arasını ayıran şey, namazı terk etmektir. Yani Allah'a kullukla nankörlük ve kafirlik arasını ayıran şey, namazı terk etmektir. Eyvah! Ne dedim? Yani ey sen, namazı terk mi ettin? Hangi sınıfta yer aldığını bil dedim. Diyebildin mi? Zor oldu. Çünkü bak, kafir misin, Müslüman mısın? Namazına bakarlar adamın. Terk ediyorsan, namaz yoksa hayatında, sen kime benziyorsun anla bunu demektir. Sen bana kafir mi dedin? Demedim. Demek istemedim. Demem de, o benim görevim değil. Bana ne senin kafir mi Müslüman mı olduğun? Ama peygamberim diyor ki, küfürle kulluk arasında, kişiyle küfretmek sınırında bir namaz terki bölümü vardır. Kişi namazını terk etti mi? Öteki tarafa doğru geçer, haberi olsun. Terk etmesin. Ama bilemedim. Bir kere oldu. Unuttum, beceremedim. Ne yaptığımın farkında değildim. Sen terk etmemişsin. Sen henüz aziyetin, zafiyetinle kılmadığın dönemi yaşamışsın. Bir delikanlı geldi. Heyecanla sanki titriyordu bütün bedeni. Hayrola dedim. Kahvehane alışkanlığına başlamış. Okey oynuyor. Ama namaz vakti namaza da gidiyormuş. Tavla oynuyor. Bırakıp gitmek zorunda kalıyormuş. Derken zorlanmış, ağırına gitmiş, zoruna gitmiş, olmaz böyle şey demiş ve ikisinden birini, ama namazı bırakmış. 15 gün sonra deli divane olmuş, yeniden namaza dönmüş, bana anlatırken aynı heyecanı yaşıyordu. Allah korusun ama hocam diyordu. Daha kötü günahlardan Allah korusun ama eğer daha da kötü günahlara bile girsem namazı bırakmayacağım. Gavura döndüm diyordu heyecanla. Öyle değerlendirmişti o kendi adına. Evet, namaz terk edilmez ki. Namaz bırakılmaz ki. Gözüme bir gözlük çerçevesi alma konumundayım. Hani dükkanlara girmeye korkarsınız böyle bir dönemde. Belki ondan dolayı kimileri büyük marketleri seçerler. Tezgahtarların av ağına uğramamak ya da takılmamak için, şöyle biraz rahat karar verebilmek için, yani biraz sükunetle alışveriş adına kafasını toparlayabilmek için. Ben de öyle bir ortam değildi. Karşımda bir tezgahtar mutlaka olacaktı. Ben de kafaya taktım ondan önce. O bana tezgah açmadan, tabir caizse o beni tezgahlamadan ben ona tezgah atsam diye. Girdim dükkana. Biraz da torpilli pozisyondayım. Çünkü göz doktoru benim arkadaşım. Çerçeveler getiriyor ve ben beğenmiyorum. Ama uzun ama kısa diyorum. Ama kalın ama ince diyorum. Rengi çok karma karışık, beğenmiyorum. Çünkü beğenmeyeceğim zaten, baştan pazarlıklıyım kendimle. Ben ona tezgah açmalıyım tabir caizse. Derken, Bismillah dedim içimden yüzüne karşı. Hayrola dedim, beni memnun etmeye çalışıyorsun galiba. Evet dedi, saygılı bir ifadeyle. Aa dedim, olur mu öyle şey? Niye çabalıyorsun kendi kendine, sorsana nasıl memnun edeceğini? Yüzüme baktı. İlk defa böyle bir müşteri görüyordu galiba. Şaşkınlığından yararlanarak devam ettim. Dedim ki, söz ver 10 günde bir meal, 10 günde Riyaz-ı Salih'in okumaya, söz veriyorum, hangi çerçeveye dersen şimdiden aldım bil. Aman dedi. Memnun oldu. Meğer okurmuş biraz bazen. Arada bir şöyle, gerektiği yerleri mi dedim. Boş bulundu, evet dedi. Demek Kur'an'da gerekmeyen yerlerde mi varmış dedim. Öyle değil dedi. Ama dedi, imkan dedi, zaman dedi, mekan dedi derken meali varmış. bir Riyaz-ı Salihinde benden hediye ve onar günden 20 günde bitirecek tamam söz aldım. Ama bir konu kaldı geriye. Namaz da demeliydim. Namaz da. Yani onu sormalıydım elbette. Namaz kılmalıydı. Namazsız olmazdı. İki görev vardı temelde. Okumak ve namaz. Hangisini önce söylerseniz fark etmezdi. Acaba dedim, şöyle lafı dolandırıp mı söylesem, yoksa hani pat diye damdan düşer gibi mi? Olsun dedim, öyle sordum. Peki ya namaz dedim. Ay dedi, amca dedi, ben dedi namaz kılıyordum aslında. Ben namaza evet, evet ama dedim, yoksa hayrola bıraktın mı? Birdenbire böyle omuzları çöktü sanki. Olur mu amca dedi, Müslüman namazı bırakır mı, ara verdim say dedi. Allahu Ekber dedim. Gerçekten enteresan bir tabir. Müslüman namazı bırakır mı? Peki ara verir mi? Karıştırma. Ara verdim sayacak, yeniden başlayacaktı. Öyleyse namazı terk yoktur. Namaz terk edilmez. Namaz kılınır. Peki ama namaz kılmayan? Ne demek namaz kılmayan? Ben onu anlatmak için burada değilim ki. Namazı kim o kılmayan? Varalım söyleyelim kılsın. Ama söyledik kılmıyor. Şimdi biz onu nasıl değerlendirelim? Öyle değil. Gidilecek biri bilelim, söylenecek biri bilelim ama söyledik. Bir kere daha, bir de benimle söyleyelim, bir de seninle söyleyelim, bir de elimizde hediyeyle söyleyelim. Başka biçimlerde, yani başka imkanlarla söyleyelim ama namaz kılsın. Zorlayalım mı? Ama namaz söyleyelim. Ama ceza mı verelim? Öyle değil, namaz söyleyelim. O namazı yeniden bir daha söyleyelim ve kılsın. Başka yolu yok. Çünkü namaz kılmak zorundadır Müslüman. Namaz kılmazsa kime benzer? Namazsızlara. Namazsızlara benzemesi Müslüman için çok ağırdır gerçekten. Namazsızlara benzemez. Peki ben onlardan oldum mu diye sormasın. Kimlerden olduğunu kendisi daha iyi bilsin. Ama namaz kılsın Müslüman. Namaz kılmak zorundadır. Kişi ile küfür arasında, kişi ile inkar arasında namazı terk etmek vardır. Yani Allah'a kullukla nankörlük, Allah'a kullukla kafirlik arasını ayıran şey namazı terk etmektir. 309 El-bezâ'u minel-cefâ'i. Ağız bozukluğu, bir anlamda küfürbazlık, kabalıktandır. Kabadır o adam, eziyet eder, huysuzluk eder. Yani zorlar bizi. Öyle değil mi ama? Yani adamın ağzı bozuksa yanındakilere eziyet değil mi? Hanımına mı? Kocasına mı, karısına mı, çocuğuna mı, arkadaşına mı, kim olursa olsun. Hatta bazen bir arkadaşın arabasıyla ben direksiyonun yanındaki koltukta, o direksiyonda giderken yoldan geçen geçmeyen, arkadan gelen geçemeyen, önden giden duramayan nice trafikteki diğer varlıklara ağzını açıp kulağını kapatıyor sanki insanlar. Zaman zaman bizzat galiz küfürlerle de sövenler duyuyorum ve dur ineceğim dediğim oluyor. Hayret ediyor, ama neden bana sövüyorsun diyorum. Yemin billah bana sövmediğini anlatıyor. Kime ya diyorum, kim o? Hani sövdüğün nerede? Burada ben varım ve sen benim yanımda sövüyorsun. Ne anlamı var? Çocuğuna ağır konuşanlar, kardeşine söven sayanlar ya da insanlara kötü söz söyleyenler bir kere daha düşünsünler. Bu bir kabalığı. Bu Müslümana yakışmaz bir ahlak, bu bir edep yoksunluğu demektir. Müslüman ağzı tertemiz olmalıdır. Kaynağını bilmiyorum. Son günlerde duydum, sevindim. Ben daha yakınım durumunda olan çocuklar eğer böyle ağızlarına kötü söz alırlarsa hemen koş, çabuk ol, ağzın pis oldu, yıka diyordum. Tabiinden birileri, ya da daha doğrusunu söyleyeyim çünkü okumuş olduğum bir cümle değil, sadece sözü duydum. Yani seleften birileri böyle durumda olanlara abdest aldırıyorlarmış. Pis oldu ağzın, bedenin kirlendi dercesine hadi git bir abdest al diye. Tabii abdest o ana kadar işlenen küçük günahları temizleyici durumda olunca adam tabii temizleniyor. Ama ben sadece ağzını yıkattırıyordum, meğer ne kadar az oluyormuş. Ne dersiniz? Ağzınız bozuk mu bazen? Uyaracak kimse yok mu? En yakınınız, hani şöyle konuşunca bozulmayacağınız, sinirlenmişseniz bile kendisine dönmeyeceğiniz, sövemeyeceğiniz ya da sövmüşseniz geri alacağınız, hani böyle saygı duyduğunuz birileri vardır. Onları tembih edin, benim ağzımdan kötü söz çıkarsa uyarın beni deyin, o uyarıya kulak verin ama ciddiye alın ve ağzınızı bozmayın. Ağzınızı kirletmeyin, ayıp oluyor. 310. hadis. El-bezâzetu minel iman. Kıyafette sadelik, imandandır. Sade giyineceksiniz, tek renk. Adam bunun için yeniden bir takım elbise. İç ve dış çamaşırlarıyla sade giyinmeye başlıyor. Ama bu mavi sade diyor, bir de siyah sade olsun. Sonra, tabi kahvenin sadesi ama çayın sadesi ayrıdır elbette, şekersiz içermiş. Ama bir de kahverengi sade. Hani sade bir kıyafet giyecekti ya, öyle değil, kıyafette sadelik. Peygamber dönemine gidin, Ayşe annemizi dinleyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i öğrenin, bakın ki kıyafette sadeliği anlarsınız. Bu imandandır, biz uzaktan yakından anlamıyoruz bile. Ben onun için üzerinde sadece susmayı tercih edeceğim bir hadistir diyor ve ısrarla kıyafette sadelik imandandır, kıyafette sadelik imandandır, kıyafette sadelik imandandır diyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.